İyi geceler sayın izleyicilerimiz. Yayınımıza Türkçe olarak devam ediyoruz. Serdar Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte. Hemen bir iman hakikatiyle başlamak istiyorum ben.
İnşallah.
Burada bitkilerle alakalı bir iman hakikati göreceğiz. Ekranda gördüğümüz bir üreme sistemi. Kelebeklere ait. Biliyorsunuz kelebekler yavrularını bitkilerin dallarına ve yapraklarına bırakırlar. Buradan da o yavrular larva olurlar. Daha sonra biliyorsunuz o süreci. Daha sonra kelebek olurlar. Şimdi burada bitkinin kendini koruma sistemini anlatacağım. Gördüğünüz kelebek yaprakların üzerine şimdi kendi larvasını bırakıyor. Larvanın şekli bu. Rengi de bu. Nasıl bir şeye benzediği bu. Yani gördüğümüz şekilde. Bu zamanla ilerleyen süreçte kelebek oluyor. Biraz sonra bunun ayrıntılarını göreceğiz. Yalnız kelebekler özellikle boş olan yapraklara bunu bırakıyorlar. Bunun bir sebebi var. Çünkü şu gördüğünüz canavar sürekli beslenmek zorunda kelebek olması için. Bu o kelebeğin bıraktığı sarı olan yumurta diyelim larvanın. Biraz yumurtadan çıkmış hali diye anlatabiliriz. Gördüğünüz gibi sürekli yiyor. Ve bitkinin yapraklarını, yenebilecek dallarını tüketiyor. Bunun için kelebekler dengeli bırakıyorlar yumurtalarını. Yani bu ölçebiliyorlar. Bir ölçme sistemleri var. Bir şuurları varmışçasına. Özellikle şimdi gördüğünüz gibi bu bitkinin üzerine ne var? Sarı noktalar var. Kelebek diyor ki ha buraya daha önce yumurtalar bırakılmış. O zaman ben buraya bırakmayayım. Çünkü kargaşa çıkar bizim yavru aç kalır diye buraya bırakmıyor. Başka yere gidiyor. Bakın orada da var. Buraya da başka bir kelebek yumurtasını bırakmış mı diyoruz. Devam ettiğinde yaprağın üzerinde yine başka yumurtalar izleri var. Bilim adamları bunu hayretle anlatıyor ve diyorlar ki bu gördüğümüz kelebeğin yumurtaları değil. Bitki kendini korumak için yapraklarında ta öteden beri bu sarı beneklileri oluşturuyor. Bitkide bunlar oluşuyor. Kelebek de bunu kendi larvası zannedip oraya yumurtasının larvasını bırakmıyor. Maşallah. Bu şekilde bitkinin yaprakları tüketilmemiş oluyor. Maşallah. Bitkide göz yok. Serhat Hocam, beyin yok, sinir sistemi yok. Öğrenebilecek bir veriyi hafızada tutacak bir veri sistemi yok. Hiçbir bu anlamda hafıza ve beyin anlamında öyle maddi, materyal, gözle görülür bir konusu yok. Çok belli bir şekilde ancak Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir konu.
İnşallah.
Şunlara bakar mısın? Ve bunların hepsi öteden beri söylediğimiz gibi ne kadar inandırıcı bak. Bunu kelebek kendi larvası zannediyor. İnsanlar da öyle zannediyor ama inceledikten sonra anlıyorlar hakikati. Yani bu da aynı şekilde yaprak değil dalın üzerinde tomurcuk gibi çıkıyor. Yumurtaya benzer bir şekilde. Bu da başka bir tür bitki. Ve kelebek yine bunu kendi yavrusu zannedip buraya da yumurtasını bırakmıyor. Bakın boş gidiyor, bırakmıyor. Allah'ın yüce yaratma sanatı en başından beri milyonlarca yıldır bu bitkinin DNA'sında daha tohumken, küçücük göze görünmeyen haldeyken, sonra tohumken bu bilgiler orada yazılı. Allah'ın izniyle. İnşallah. O bilgi oraya kim yazıyor? Yüce Allah yazıyor. İnşallah.
Evrimciler ne diyor? O bitkide bir akıl var. Yani bitkiye ait bir akıl var. Şimdi göğe her şey tesadüfen olmuş ya evrim masalına göre. Her şey tesadüfen böyle oluyor onların demesine. Ya böyle tesadüf mü olur? Yani bir olağanüstülük, bir ihtişam, bir muhteşemlik var burada. İnsan aklının sınırlarını zorlayan bir durum bu. Tabii aklı olmayana tabii tesadüf demek yani belki kendi açısından şey olabilir ama aklı olanlar olağanüstülüğü görüyorlar. Küçücük bir yaprak parçasının bulunduğu yerde uçan bir hayvan olduğunu, onun yumurtaları olduğunu, üreme sistemini yani yumurtayla geliştiğini, işte yavrularını meydana getirdiğini, o yumurtaları kendi yüzeyinin üzerine bırakacağını bilmesi gerekir. Bunun kendisine zarar vereceğini bilmesi gerekir. Hangi yaprak bunu biliyor yeryüzünde? Biliyorsa nasıl öğrendi? Nereden öğrendi? Yani bununla ilgili bir kitap okumuş olması lazım. Yani o bilgilerin, bu anlattığımız bilgilerin çok detaylı bir şekilde içerdiği bir kitap olması lazım. Bilgileri içeren. Var mı böyle bir kitap? Yok. olsa bile bu bitkinin, bu yaprağın o kitabı okuması mümkün mü? Değil. Yani bunları konuşmak bile insanı utandırıyor ama yani evet. İlkokul çocuğu seviyesinden de düşük şeyler bunlar. Ama işte evrimcilerin bu fikir sistemleri, mantık örgülerinin nasıl perişan halde olduğunu görmemiz açısından bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani hiçbir bitki kitap okuyamaz, bu bilgileri öğrenemez. Sadece ve sadece, tabii hayvanlar için de bu geçerlidir. Bütün canlı cansız, her şey için bu geçerlidir. Bu tek bir şekilde olabilir. O bilgiyi bu canlının DNA'sına yüce Rabbimiz olan Allah ancak koyabilir, evet, koyar. Bunun dışında başka bir güç ve kudret yoktur. Onun için böyle şeyleri hayvanlara, bitkilere vermek, bunları bitkiler yapıyor, hayvanlar yapıyor demek çok cahilce. Evet. Bir yaklaşım olur inşallah.
Hakikaten örnek çok çarpıcı. Yani bunu böyle herhangi birinin karşı bir şey demesi mümkün değil yani. Bunu ancak gören biri yapabilir.
Evet.
Yani bitkide de hiç göz yok, hiçbir şey yok. Yani sadece görmek de yetmez.
Tabii.
Yani onu böyle gen seviyesinde işleyeceksiniz. Yani onu o şekilde, o büyüklükte, o renkte, doğru yere, doğru kabarıklıkla, yani evet, yaprağın evet, yüzeysel bir şekli varken üzerinde kabarıklığıyla beraber o derece bir hücre yapısı her açıdan mükemmel. Evet. Maşallah. Evet. Çok maşallah.
Zamanlaması da çok önemli. Kelebeklerin evet, üreme mevsiminde yapıyor onu bitki.
Maşallah.
Yani her şeyin bir de zamanının da tam olması evet, lazım. Bunun da DNA'da yazılı olması, ona göre genlerin, regülatör sistemlerin ona göre denetlenmesi lazım. Her yerinden bakarsanız mucize maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Evet.
İnşallah.
Görüşle devam edelim mi?
Evet inşallah.
Şimdi, evet,
inşallah bu HIV virüsü çok büyük bir mucize. Bir durduralım ilk önce. Virüsler hakikaten çok büyük bir yaratılış değildi. Yani bu evrimcilerin imkanı yok, içinden çıkamayacakları bir durum. Çünkü virüs bir canlı bile değil. Ama son derecede dahiyane hareket eden bir yapı. Kimi yani virüsleri anlatan kimi kitaplarda öyle der. Yani dahiyane teknikler kullanıyor der. Şimdi virüsün ne aklı var, ne doğru düz bir canlı bile denilemiyor. Ama dahiyane olarak adlandırdıkları bazı işler gerçekleştiriyor. Bu şundan kaynaklanıyor. Virüs adeta istila edeceği hücrenin içini bilircesine hareket ediyor. Yani virüste hiçbir beyin yok. Beyin yokken bunu yapması mümkün değil. Mesela günümüzde de işte bilgisayarları kullanıyoruz. Günümüzde de virüs adı veriliyor bunlara. Gerçekten de paralel bir şekilde işliyor. Günümüzde bu virüslerin bilgisayarları, yani işletim sistemine zarar verebilmeleri için bunu yazan programcılar oluyor. Ve bu programcılar, bu zarar veren programları yapabilmek için, virüs yazımları yapabilmek için bütün işletim sistemini iyi bilmeleri gerekiyor. Ki onun açık noktalarını bilsinler. Yani nereden hamle yapabileceğini hesap edebilsinler. Bu virüslerde de böyle bir durum var. Virüsler hücrenin içindeki bütün işleyişleri bilircesine hareket ediyor. Çünkü hücrenin yüzeyi, hücrenin içindeki protein sentezi, hücrenin içinde gen seviyesi, tüm buralarının her bir aşamasından geçen bir sistem var. Bütün bunlarda da zayıf noktaları, zayıf demeyeyim de bu noktaları bilen birinin yapabileceği bir işlem yapıyor. Evet. Burada göreceğimiz virüs HIV virüsü. HIV virüsü diğer virüslerden çok farklı bir teknik kullanılıyor. Savunma hücrelerine hedef ediniyor. Evet. Savunma hücrelerine hedef edindiği için çok kritik bir durum. Eğer onu savunma sistemini ele geçirilirse o zaman vücudun yapabileceği hiçbir şey yok. Yani son derece şuurlu bir atak yapıyor. Bunu yaparken şimdi normalde hücre korumuştur. HIV virüsü bunun içine giremez. İçine gireceği sistemi de bilircesine hareket ediyor. Yüzeyi var savunma hücrelerin. Evet. O yüzeyde İkili bir yapı kullanarak, yani tek bir anahtar kilit şeklinde de değil, ikili bir anahtar sistemi kullanarak ancak girebiliyor. Ve bu virüs bunu gerçekleştirerek giriyor. Devam edelim.
Evet.
Virüsün yüzeyinde özel bazı çıkıntılar var. Bunlar özel bazı proteinler. Bu proteinin bir işlevi var. Bu proteinler savunma hücrelerin üzerindeki bu alıcılara bağlanacak şekilde. Ve burada ikili bir yapı var. Yani önceden bir kısmı bağlanılıyor. Hemen akabinde ikinci kilit adeta açılabilmesi için ardından başka bir protein yapısı devreye giriyor. Burada ilk aşamada bir bağlantı gerçekleştiriliyor. Ondan sonra ikinci aşamada da diğer kısım gelecek. Bundan sonra şu gerçekleşiyor. Tabi burada Bu da ikinci aşama. İkinci aşamayla beraber artık ikinci kilitte açılmasıyla beraber HIV virüsü içeri doğru geçecek. Ama burada çok ilginç bir durum var. HIV virüsün dışına bir yağ tabakası var. Bu yağ tabakası hücrenin yağ tabakasıyla birleşip ayrılıyor. Böylece içindeki ana materyal hücre içine direkt girebiliyor. Burada da görüyoruz onu. Yağ tabaka hücre yağ tabakasıyla birleşiyor. Şimdi bunun içinde çok büyük mucizeler var. Burada tabii basitleştirilmiş göstermiş ama 3 tane temel enzim var. İntegraz enzimi, proteaz enzimi ve RNA reverse transcriptaz.
Evet.
Bu HIV virüsünde normalde RNA adlı bir molekül var. Bu RNA bizde de RNA'larda bilgi taşınabilir. Ama ana bilgi kaynağımız normalde DNA'dadır. HIV virüsünde RNA'da taşınıyor bu bilgi. RNA'dan DNA'ya geçiş yapılması gerekiyor. Çünkü en nihayetinde bilgi DNA'dan üretiliyor. Çünkü bu bilginin üretilebilmesi için hücre DNA'sına sokulup oradan hücrede var olan makineler kullanılarak bir üretim yapılıyor. Bunun için mutlaka bu RNA'nın DNA'ya çevrilmesi gerekiyor. Burada ilk aşama gerçekleşiyor. RNA'dan ikinci aşamada bu.
Evet.
İlk önce bir aşamadan geçti. RNA DNA eşleşmesi oldu. Ondan sonra tekrarla iki DNA yapılı oldu.
Çift sarmal yapısına geldi. Evet.
Ondan sonra şimdi böyle bir şey var ama bu mesela tek başına evrim teorisini yıkar.
Şu.
Çünkü çok büyük bir zeka. Yani DNA'ya çevrilmesi gerektiğini nereden bilsin? Değil mi? Ve bunu bilse de nasıl yapsın? Böyle bir yapı normalde bizde yok. Yani bizdeki yapı tersine. Yani DNA'dan RNA üretiliyor. RNA'dan DNA üretilmiyor. Burada böyle bir muhteşem bir enzim var. Daha sonra bu enzim DNA'ya yerleştirilmesi gerekiyor. Yani tek başına bu enzim de olsa bir virüste bir anlamı yok. İşte burada başka bir enzim yoluyla, integraz enzimi yoluyla bu yapı DNA'ya taşınıyor. Şimdi bu DNA'ya taşırken de normalde kendisi bunu yapamaz. Bunu taşıyan başka bazı proteinler var esasında. Burada gösterilmiyor. O proteinler yardımıyla taşınıyor ve bu protein de yine ACE virüsünde var. Taşınıyor ve integraz enzimiyle oraya konuluyor. Konulduktan sonra buradan üretim yapılması gerekiyor. Şimdi normalde bunu yaparken şöyle bir şey var. Özel bazı şifreler de beraberinde yerleştiriliyor. Bu şifreler yerleştirildiğinde şu özellik tespit edildi. DNA'da o bölgeden daha hızlı bir bilgi üretim yapılması sağlanıyor. Çünkü normal DNA'da da öyledir. Bazı özel şifreler vardır. Herhangi bir geni o şifreleri özel şifrelerin yanına koyduğunuzda o genin üretimi fazla olur.
Fazla olur. Evet.
Yani bu kadar ayrıntılı bilircesine özel bazı şifrelerle donatılmış bu HIV virüsü o haliyle yerleştiriliyor. Şimdi o haliyle
maşallah.
O haliyle yerleştiriliyor ama bu da yeterli değil. Şimdi önceki programlarda görmüştük. Bizim hücrelerimizde neticede DNA'dan RNA üretilmesi ve onun nihayetinde protein üretilebilmesi için en başta çok sayıda yapı dahil olması gerekiyor. Şimdi RNA polimeraz enzimi ve beraberinde 6 tane genel faktör ve çeşitli başka bazı proteinlerin olması gerekiyor. Ama en nihayetinde bundan da öte bu işlemin gerçekten başlayabilmesi için polimeraz enzimin özel bir bölümü var. O özel bölümün fosfor adlı bir molekülce işaretlenmesi gerekiyor. Şimdi bu virüs bunu bilircesine yani bir iş yapıyor. Bütün bu proteinler bağlandıktan sonra RNA polimeraz enzimini fosforluyor. Bunun içinde bir proteini var. TAT adlı protein. Burada da gösterilmiyor. O protein RNA polimeraz enzimini fosforlayarak üretimi hızlandırabiliyor. Yani her yapı olsa şu ana kadar gördüğümüz ACE virüsünde ama bu TAT adlı protein olmazsa yine o virüsün hiçbir anlamı yok. O TAT adlı proteinin de olması lazım. Devam edelim. İşte burada artık DNA'da bizim HIV virüsünün bölgesinden bir üretim yapılıyor. Şimdi bu üretim artık yapıldı. Bunu da taşıyan başka proteinler var hücre içine yollayan. Ve buradan da bir protein üretiliyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. HIV virüsüyle alakalı bilgiler toplu şekilde üretiliyor. Yani bambaşka proteinlerden oluşuyor HIV virüsü gördük. Bambaşka enzim ve proteinlerden oluşuyor ama bunlar ortak yapılarda kodlanıyor. İşte bir başka enzim de proteaz enzimi de bunu kesiyor. Yani mesela bu neye benziyor? Bir şeyimiz var, bir matbaamız var. Matbaadan bir kitabın bütün bilgisi uzun sayfalarca üretiliyor. Ama bunun anlamlı bir şekilde okunabilmesi için bunun kesilmesi lazım doğru yerlerden. Doğru yerlerden keserek bir kitap haline getiriliyor adeta. Burada da öyle çok farklı yerlerden kesilmesi gerektiğini bilircesine bu enzim, proteaz enzimi doğru yerlerden kesiyor. Ve bundan sonra da virüsün ana maddeleri ortaya çıkmış oluyor. Bunların her bir aşaması gerekli. Yani virüsün gerçekten çalışabilmesi için gerekli. Ve bu her bir aşamasının yapılabilmesi için hücrenin bütün işleyişinin bilmesi gerektiği açık. Şimdi burada ortada hiçbir şuur yok. Yani maddede böyle bir şuur yok. Bu maddede gözüken açık şuur, üstün sanat. Bu Allah'ın varlığının açık değildi. Bu maşallah. Allah'ın tecellisi inşallah.
Elhamdülillah. Orada bir incelik de var da ben ekleyeyim.
İnşallah.
Şimdi evrimcilerin gözden kaçırdığı olağanüstü bir durum var. Bu operasyon başlamadan önce virüs direkt hücre çekirdeğine gitmek için işte hücrenin zarına yapışıyor o mekanizmayla. Şimdi o sırada içindeki o işte 3 enzim, çekirdeği vesaire zaten dışı bir proteinden oluşuyor bütün şeyi, çeperi. İçinde bu kadar az bir malzeme var. Buna rağmen öyle riskli bir şey yapıyor ki virüs. Kendini imha ediyor. Yani evet. Bozuyor kendini, öldürüyor. Yani intihar ediyor.
Evet.
Bütün içinde ne varsa o organelleri normalde hiç bilmediği, daha önce hiç bulunmadığı başka bir yapının içine boşaltıyor.
Evet.
Şimdi evrimci beyler ne diyordu? Masal. Kademeli gelişmelerle efendim işte canlılar bugünkü mükemmel hallerini aldılar. Virüs niye beklemiyor peki o zaman? Yani o mantığa göre virüs der ki ben biraz daha bekleyeyim. Bu kadar bekledik. Yani birkaç enzim, birkaç protein, birkaç bir şey daha bende bir tesadüf daha olur. Oluşur. Daha belki güçlü, daha etkili bir virüs haline gelecek. Hiçbir virüs öyle yapmıyor ki. Vücuda bir şekilde girdiği an intihar ediyor. Yani nerede kaldı şimdi milyonlarca yıldır virüsün gelişmesi, kademelerle işte kazanacağı özellikler masalı? İntihar eden bir virüs var. Virüsler milyonlarca yıldır bunu yapıyor. Varoluklar ilk günden beri bunu yapıyor virüsler. Vücuda girdiği anda aktif hale geliyor. Hatta bir katil gibi yani böyle direkt saldıran, agresifleşen bir yapı. Son derece sakin, hatta ölü bir tavrı varken, organelleri cansız gibi dururken doğada vücuda girdiği an olağanüstü bir canlılık ve saldırganlık kazanıyor. Nerede peki burada şimdi kademeli evrim veya kazanılacak özellikler? İşte bu aşamada da virüsün intiharıyla adeta evrim teorisi bu noktada da hiçbir şekilde Evet. Bu olayı açıklayamıyor.
İnşallah. Şimdi bir detay daha verelim inşallah. Hakikaten çok doğru söylüyorsun. Burada bir şey daha var. Yani mesela burada bu kadar detay verdik ama bu halde virüs tam anlamıyla etkili olmaz. Şöyle çok ilginç bir molekül var bizim hücrelerimizde. APOBEC3G diye. Bu normalde bu tip virüsleri tespit eden bir protein. Bu tip virüsleri tespit edip işaretleyip hücrenin içinde yıkılmasını sağlıyor bu protein. Şimdi HIV virüsü böyle bir protein var olduğunu bilircesinde özel bir proteinle donatılmış. VIF denilen bir protein. Bu da bahsetmedik ama bu HIV virüsünde vardır bu. İşte bu protein kendisini imha edecek bir protein olduğunu bilircesine onun bu etkisini engelliyor. Böylece geri kalan maddeler işleyişine devam edebiliyor. Her aşamasında çok büyük bir zeka. Yani karşılıklı mesela satranç oyunları vardır. Büyük böyle satranç ustalarının oyunlarında böyle karşılıklı zeka dolu hamleler görürüz. Burada da öyle. Yani karşılıklı zeka dolu şeyler var. Ama her iki tarafa baktığımızda da cansız atomlardan oluşuyor. Şimdi bu cansız atomlarda bu derece ayrıntı, bu derece detaylı düşünce olmayacağı çok açık. Bu Allah'ın üstün sanatının, gücünün her şeye yettiğini açık belli inşallah.
Tabii bu proteinlerin hiçbiri tesadüfen olamıyor.
Evet.
Bakın kaç tane enzimden bahsettik. Onun protein kılıfı var.
Evet.
Oradaki alıcılar var. Mesela o lenfositlerin üzerinde, yani bağışıklık hücrelerinin üzerindeki alıcılar var. Onlara anahtar kilit gibi uygun. Birbirleri için yaratıldığı çok açık. Orada özel bir etkileşimle hücrenin içerisine içeriğini boşaltabiliyor. Şimdi evrimciler, yani Darwinistler, tabii ki bunu hiç açıklayamıyorlar. Allah'ın yaratma sanatı, bakın sırf şu Allah'a iman ettirtir. Öyle bir kepazelik yapıyorlar ki burada da böyle. İki tane mutasyonu burada güya faydalı mutasyon gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Hemen ona da cevap verelim. Burada detay, hep şeytanda detaya boğma mantığı vardır. Detaya çekip böyle kimsenin anlayamayacağı gibi bir hale getirip böyle orada bir laf kalabalığına getirme. Burada da şimdi şöyle yapıyorlar. AIDS olan, yani virüste enfekte olan ve AIDS hastalığına yakalanan kimselerde tedaviye başlanıldığı zaman ilaçlara karşı bağışıklık çok çabuk gelişiyor. Hakikaten günler içerisinde bazen böyle bir bağışıklık gelişiyor. Bunu işte bakın diyorlar ki işte virüs bağışıklı hale geliyor bir mutasyonla. Demek ki bu faydalı mutasyon değil. Bir kere o bağışıklık meydana getiren mutasyon olduğu zaman bu virüsün bu reverse transcriptase denen bir enzimden bahsetti hocam. Evet. O RNA'yı geriye DNA'ya çeviriyor. DNA'dan tekrar RNA. Burada reverse transcriptase'de meydana gelen mutasyonla virüsün çoğalma hızı yavaşlıyor. Yani sakat hale geliyor virüs. Canlı olmadığı halde sakat hale geliyor. Birincisi bu faydalı mutasyon değil. Genetik bilgide artış yok. Aksine sakat hale getiriyor virüsü. İkincisi bazı insanlarda bu bağışıklık lenfositlerin üzerindeki alıcılar var. Bunlara CCR, CCR diye bir isim veriliyor. Bu alıcılara. Doğuştan genetik olarak mutasyonlu olup bunlarda bir hata meydana gelen CCR reseptörlerinde, CCR reseptörlerindeki hata sonucu virüs o hücreleri rahat enfekte edemiyor. Yemiyor, içine yerleşemiyor. Dolayısıyla AIDS hastalarına daha az yakalanıyorlar. Hatta pek yakalanmıyorlar. Bu doğru. Ama bakın burada bu mutasyon sonucunda bu alıcıdan meydana gelen hasarla B lenfositlerinde bir hasar meydana gelmiş oluyor. Ve bugün çok iyi biliyoruz ki Nature dergisinde de yayınlandı bu. Sklerojen kolanjit diye bir hastalık var. Öldürücü bir hastalık. Karaciğer hastalığı. Bu kimselerdeki bu bağışıklıkta meydana gelen mutasyondan dolayı daha fazla bu hastalığa yakalanıyorlar. Başka karaciğer hastalıklarına daha fazla yakalanıyorlar. Daha kısa sürede ölüyorlar ve hastalanıyorlar. Bakın bu da faydalı mutasyon değil. Aksine çok zararlı. Yani bunu şunu gösteriyor. Verdikleri bütün örneklerde, faydalı mutasyon gibi vermeye çalıştıkları bütün örneklerde aslında bir sakatlık, bir hastalık, hatta ölüm meydana geliyor. Onun için Richard Dawkins'e sorduklarında bak kardeşim bir tane faydalı mutasyon göster diye cevap veremiyor. Yok çünkü faydalı mutasyon yok, evrim yok. Nitekim onun için fosil kayıtlarında biz hep fosillerin hiç değişmediğini görüyoruz. Hiçbir değişiklik, hiçbir şekilde evrim meydana gelmediğini, nasıl çıkıyorlarsa yüz milyonlarca yıl sonra yine aynı şekilde çıkıyorlar. Onun için bir tane proteinle tesadüfen oluşamıyor. Çünkü evrim yok, darwinizm yok.
Maşallah.
Maşallah. Yani her detay söyledikleri yalan. İzleyicilerimiz ona dikkat etsinler bakın. Evrim büyük bir yalan olduğu için, yani darwinizm haşa Allah'ın olmadığını ve tesadüfen meydana geldiği iddia ettiği gibi bir yalanla başladığı için onu desteklemeye çalıştıkları binlerce güya delillerin hepsi yalan. Sadece bunu hocamıza sorsunlar. Yani anlamıyorlarsa yalan olduğunu bir kere kabul etsinler. O yalan belli. Hocamız bunu net cevap sitesine zaten gün be gün cevaplıyor inşallah.
Evet. Dediğin çok önemli bir şey Davetciğim. Hani yeni bir şeyle ortaya çıkıyor ya evrimciler. İşte gazetede şurada burada görüyoruz malum. Yani o yönde işte şey yapan, yayın yapan. Yeni olarak ortaya çıkardıkları şey yeni bir yalan oluyor.
Yeni bir yalan.
Evet. O kadar. Yani yeni bir şey diyor ya, yalandı. Senin dediğin gibi yalanla başlıyor. Sonra yeni bir yalan. Sonra bir yeni yalan daha. Yani böyle bu silsile haline gidiyor. Yalanın dışında başka bir şey yok evrimin içinde inşallah.
İnşallah. Hocam da şuna benzetmişti. Hani böyle bana ne bana diye şımarık çocuklar vardır. Ne söylesen bana başka bir şey söyler o böyle. Evet. Evrimciler de öyle yani. Bıraksınlar bu işleri. Yani böyle her söylediğine cevaplıyoruz, tutuyor başka bir şey yalan söylemeye çalışıyor. Evet. Ya bitti işte, anlayın artık yani evet, bunu.
İnşallah.
Yani Darwinizm, Marvinizm sonuna geldik inşallah Allah'ın izniyle böyle.
İnşallah.
Evet inşallah. Bir ayet okuyayım ondan sonra
inşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. De ki size yarara da zarara da güç yetiremeyen Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir.
Maşallah.
İnşallah.
Bu virüslerde de Allah bütün bilgilerin hepsini İnşallah. Zaten Allah biliyor.
Hocamızın İnşallah. Mikro Dünya Mucizesi adlı kitabı mutlaka okusunlar. Orada harika bilgilerle karşılaşacaklar inşallah.
İnşallah.
Seyircilerimiz bizi yarın akşam 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Gaziantep Olay TV'den takip edebilirler. İyi geceler diliyoruz.
İnşallah.